Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmak, Kur'an'ı okumak, anlamak, yaşamak konularından bahsediyorduk. Kur'an'ı anlama gayretleri. Kur'an'ı öğrenip öğrenmekten maksat tabii ki onu hayatın her alanda yaşamaktır. Kur'an-ı Kerim'in için öğreniyoruz biz. Tabii ki Kur'an'ı okumak da ibadet, yüzüne bakmak da ibadet, öğrenmek ibadet, dinlemek ibadet. Ancak asıl maksat bunlardan hepsi daha önemli. Asıl maksat Kur'an-ı Kerim'i anlayıp yaşamak. İnsanın hayatını Kur'an'a göre Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde tanzim etmesidir. Asıl maksadımız odur. Ama Cenab-ı Hakk'ın lütfu kulları bunu gerçekleştirmek için gayret ettiklerinde, Kur'an'ı okumaya, öğrenmeye, anlamaya çalıştıklarında bütün bu gayretlerinin ibadet olarak değerlendirilmesi Yüce Rabbimizin kullarına büyük bir rahmeti ve lütfu. Bir de teşvik tabii ki. İnsanlar Kur'an'ı anlamaya gayret etsinler. Sevap kazanmak maksadıyla okur, öğrenir, dinler ama bundan bir adım daha öte gidip anlamaya çalışır. Bu ibadetler onu anlamaya yaklaştırır. Kur'an'ın manasıyla meşgul olmaya doğru sevk eder. Bir vesile olur, kolaylaştırır. Bu sebeple Cenab-ı Hak onları da ibadet saymış. Asıl maksat Kur'an-ı Kerim'i yaşamak. Bunu gerçekleştirebilmek için Kur'an'ı anlama gayreti içinde olmak icap eder. İşte hadis-i şeriflerde tarif edildiği üzere bir grup Allah'ın evlerinden bir evde toplanır da Kur'an'ı tedarüs eder, Kur'an dersi yaparlar, müzakere yaparlar, Kur'an anlamaya çalışırlar, Kur'an üzerinde kafa yorarlarsa onları melekler kuşatır, Allah Teala onların üzerine rahmetini indirir diye Efendimiz hadis-i şerifinde bildiriyor. Bu hadisimiz Cenab-ı Hakk'ın bu yöndeki çalışma ve gayretlerden ne kadar hoşnut olduğunu gösteriyor. Allah Teala razı oluyor, melekleriyle okullarını koruyor, üzerlerine sekinet indiriyor, huzur indiriyor. Çünkü Allah Teala bir araya gelerek yüce kitabını okuyup müzakere eden ve manasını anlamaya çalışan kulların üzerine sekinet ve rahmet indirmekte, meleklerini onlara muhafız yaparak o kullarını kendi katındaki varlıklara methetmektedir. Kendi katındaki üstün büyük meleklere, peygamberlerin, şehitlerin üstün ruhlara, yüce ruhlar meclisi, meleği alada o kullarını zikrediyor, onlara methediyor kullarını. Böylece Kur'an dersi yapan bu kullar Allah'ın katındaki seçkin meleklerin dua ve muhabbetlerine mazhar olmaktadırlar. Böylece kullar da melekler de o kula dua ediyor. Onun için istiğfar ediyor. Onu tanıyor. Onu seviyor. Sonra diyorlar işte melekler, ya Rabbi bir dua sesi geliyor. Biz bu ses tanıyoruz. Tanıdık geliyor diyor. İnsanın Allah katında zikredilmesi, anılması, tanınması o bölgelerde ne kadar önemli. Dünyada düşünün. Bir insan bazı çevrelerde tanınıyorsa, falan yerde benim çevrem var. İşte siyasi alanda benim çevrem var. Ekonomik alanda çevrem var. Ticaret sahasında çevrem var. Bir iş yapacak oldum, bana yardımcı olurlar, destek olurlar diye insanlar konuşurlar. Bir de insanın meleği alada çevresinin olması. Bu ondan bahsediyor. İşte hadis-i şeriflerde bir kul yeryüzünde Allah Teala'yı andıkça, Sübhanallah tesbih ettikçe, Elhamdülillah, Allahu Ekber dedikçe, La ilahe illallah dedikçe o zikirler arşın etrafında arı vızıltısı gibi vızıltılarla dönerler. O insanın ismini orada telaffuz ederler, söylerler. Yani meleği alada arşın etrafında o insan çevre ediniyor, tanınıyor. Cenab-ı Hak buyuruyor, beni içinden ananı ben de kendi zatımda zikrederim. Beni bir topluluk yanında, insanlar yanında zikredeni ben de onlardan daha hayırlı bir topluluk yanında zikrederim diye buyuruyor kutsi hadiste. Bu da demek ki yeryüzünde Allah'ı zikreden, insanların yanında Allah'tan bahseden insanın ismi meleği alada arşın etrafında anılıyor, oralarda çevre ediniyor, tanınıyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki zor zamanda, sıkıntı zamanında duasının kabul olmasını isteyen rahatlık zamanlarında Allah'a bol bol dua etsin. Rahatlık zamanı dua edince melekler arz ediyorlar, ya Rabbi falan kulun şöyle dua etti, dua ediyor, şunu istiyor. Veya duyuyorlar onlar arz edilirken veya dualar gelirken. Sıkıntı zamanında bir kul tazarru ettiğinde, ya Rabbi tanıdık bir ses dua ediyor, biz bu sesi tanıyoruz, daha önce de bu dua ediyordu, daha önce de bunun duaları, istiğfarları, tazarruları sana arz ediliyordu diye melekler şefaatçi oluyorlar. Yunus Aleyhisselam'la ilgili bir rivayet var. Yunus Aleyhisselam balığın karnından tesbih etmeye başlayınca, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin demeye başlayınca melekler diyorlar ki, ya Rabbi bir zikir geliyor, bir ses geliyor, bir tazarru geliyor. Ama tanıdık bu ses, bu ses bize tanıdık geliyor. Daha önce sana arz edilen işte zikirleri, ibadetleri, duaları arz edilen bir ses diyorlar. Melekler tanıyor. Demek ki bizim de meleği alada, arşın etrafında bir çevre edinmemiz, orada tanınmamız gerekiyor. Oraya da tanınmanın yolu da dünyada Allah'ı zikretmek, Allah'ın kelamıyla meşgul olmak, Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanmak, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, İslami ilimleri daha doğrusu, Kur'an-ı Kerim'i anlamak demek, İslam ilimleri anlamak demektir. Bütün İslam ilimler Kur'an-ı Kerim'i anlayıp yaşamak için ortaya çıkmıştır. Kendiliğinden, tabii olarak ortaya çıkmıştır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i anlamak için hadis-i şeriflere müracaat etmişler. Hadis-i şerifleri toplamak için bir hadis usulü oluşmuş. Hadis ilmi, hadis usulü ortaya çıkmış. Sonra bazı meselelerde fetvalar ortaya çıkarma, koyma ihtiyacı hissedilmiş. Onun için Kur'an ayetlerine, hadislere bakmışlar derken fıkıh oluşmuş, fıkıh usulü oluşmuş. İnançla ilgili konular ortaya çıkmış, akaid oluşmuş, kendiliğinden oluşmuş bu İslam ilimler. Peygamberimizin hayatı siyer zaten, Efendimizin hayatını daha iyi anlamak, Kur'an-ı Kerimlerde nasıl nazil oldu, daha iyi anlamak, Peygamberimiz nasıl izah etti, onun için derken bütün İslam ilimler zaten Kur'an-ı Kerim'i anlamak için ortaya çıkmış. Yani biz burada şimdi Kur'an'a göre hayatımızı yaşamak dediğimiz zaman böyle İslami ilimlerin ortaya koyduğu Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesi ve onun temel eserlerinde ibadetleriyle ortaya koydukları hükümlere göre yaşamak manası çıkıyor. Yoksa bugün yeni türede olan, sonradan ortaya çıkan Kur'aniyyün, Kur'ancılar, mealciler dedikleri, Kur'an'a göre yaşayalım deyince biz sünneti reddederiz, fıkhı reddederiz, gelenekteki bütün ulemayı reddederiz manası anlaşılabiliyor. Bugün öyle bir duruma geldik. Kur'an'a göre yaşamak, hayatı Kur'an'a göre yaşamak, o zaman hadise göre yaşamamak anlaşılıyor. Bugün öyle anlaşılıyor ama bu doğru değil. Kur'an'a göre yaşamak deyince Kur'an ve onun etrafında oluşan İslami ilimlere göre, bunların neticelerine göre İslam'ı yaşamak anlaşılması gerekiyor. Doğrusu bu. Bizim kastettiğimiz de odur zaten. Bütün bunlar zaten bu hadis-i şerifte anlatılan faaliyettir. Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Cenab-ı Hak diyor, işte Kur'an etrafına toplanıp onu tedarüs eden, ders yapan, anlamaya çalışan kullarından razı olur. Üzerlerine rahmet indirir. Melekler etraflarını kuşatır, onlara dua ederler. Üzerlerine sekinet iner. Bu neyi gösteriyor? İşte ulema oturmuş, Kur'an başına kafa çatlatmış, yorulmuş, didinmiş, içtihat etmiş, Kur'an'ı anlamaya çalışmış. Bu Kur'an'ı anlamak faaliyetler neticesinde pek çok kitap ortaya çıkmış. Kitaplar, ilimler, usuller ortaya çıkmış. İşte bütün bu bizim külliyatımız, İslami ilimler külliyatı ve bunların eserleri hep bu hadis-i şerifin muhtevasına dahil. Bunlar hep sekinet, üzerine sekinet eden, rahmet eden çalışmalar. O çalışmaları bir çırpıda, bunlar hepsi yanlış anlatmışlar İslam'ı, bugüne kadar bizi aldatmışlar, en doğrusunu biz anlarız demek büyük bir vebali gerektiriyor, büyük bir ithamı içeriyor. Büyük bir günah olarak ortada duruyor. Çünkü bu rahmete nail olmuş, sekinet üzerine sekinet inmiş ulemayı, çalışmaları küçümsemek, tezif etmek manasıdır. Onları küçümsemek, Kur'an'ı küçümsemeye götürüyor. Bu sebeple bizim akaid kitaplarımızda dini kitaplara hakaret, akaid açısından tehlikeli görülmüş. Niye? Çünkü asıl hedef ne de dini kitaptan maksat? Dindir, dinin sahibidir Cenab-ı Hakk'a kadar gider bunun ucu. Bu sebeple bu çalışmalarda hep Allah'ın kelamını açıklamak, ortaya koymak, beyan etmek, insanlara öğretmek için yapılmış çalışmalardır. Kur'an'ı anlamak için yapılan tedarüsler neticesinde ortaya çıkmıştır. Yanlışı olmuştur, eksiği olmuştur. Başka sonra gelenler onları tamamlamışlardır. Tenkit etmişlerdir, ikmal etmişlerdir, tehzip etmişlerdir. Bu tür bizim geleneğimizde bu tür çalışmalar var. Tehzipler var, şerhler var, haşiyeler var, talikler var, tenkitler var. Hepsi var bunların. Tenkit ede sağlamlaşa böyle sahildeki o sert taşlar gibi. Dalgalar vura onları dümdüz etmiş. Hiçbir pürüzü kalmamış, pürüzsüz sağlam taşlar gibi olmuş bugün bizim İslami konularımız, İslami ilimlerimiz o şekilde bize kadar gelmiş. Ama bir eksiğimiz var ki biz bunları daha öğrenip anlamaktan aciz durumda olduğumuz için pek çok sıkıntılar yaşıyoruz. Öncelikle bunları bir anlayacak seviyeye gelmemiz lazım ki sonra onların üzerine konulacak şeyler varsa, güncellenmesi gereken, yenilenmesi gereken şeyler varsa onları da yeni fetvalar, yeni içtihatlar onları da yapabilecek hale gelelim. Ama bunu temeli öğrenmeden bunu yapmak mümkün değil. Dolayısıyla bütün bu çalışmalar Kur'an tedarüsü, Kur'an içerisinde toplanmak hadisinin bir yansıması oluyor. Onun muhtevası oluyor. Böyle meclisleri Allah'ın rahmeti kaplayarak oradakilerin kul hakkı dışındaki günah ve kusurları affedilir. Kur'an meclisleri, Kur'an'ı anlama meclislerini melekler kuşatır, günahları affedilir bu insanların kul hakkı hariç. Rahmet melekleri etraflarını kuşatarak onları yerden göğe kadar bir halka içine alır. Yuvarlak bir halkanın içerisinde ta semaya kadar. Böyle bazen hortumlar olur ya, rüzgar eser, kasırga, şiddetli hortumlar oluşur. Yukarı kadar gider böyle. Ondan daha uzun tabii ki semaya kadar melekler sarıyor, kuşatıyor etraflarını o meclisin. Tabii onun tekrim için, yani onun yüceliğini göstermek için. Bu halka içine alınca ne olur? Her türlü kötülük ve tehlikeden onları muhafaza ediyorlar. İnsanların, cinlerin, şeytanların şerrinden onları koruyor. Mecliste bulunanların zihinlerine ve gönüllerine açıklık ve ferahlık verilir. Sekinet inmesi, onların zihinlerinin açılması, gönüllerinin açılması. Onları adeta ziyarette bulunarak kendileriyle musafaha ederler. Melekler onları ziyaret eder, onlara musafaha eder. Bizi farkında değiliz, görmüyoruz meleklerimizin musafaha etmesini. Görenler varsa da vardır ama çoğunluk görmüyor olabilir. Ama bu nedir? Meleklerin bu insanlara dokunması onlara bir bereket vesilesidir. Onlar için bir huzur vesilesidir. Onlar için manevi bir gelişimdir. Manevi bir tekamül vesilesidir. Dolayısıyla bunlar bu mecliste hakikaten bereketli meclisler, kıymetli dinleyenler. Ashab-ı kiram bir araya gelerek Kur'an ve hadis müzakere ederlerdi. Sahabenin yaptığı şey bu zaten. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabı bir araya gelip oturduklarında öncelikle Kur'an-ı Kerim ile meşgul olur, onu okur ve anlamaya çalışırlardı. Gündem maddesi Kur'an. İşte hangi ayetler nazil oldu, geçen ayetlerde şu kastediliyordu, şu anlatılıyordu falan, bilenler, bilmeyenler, birbirlerine öğretenler, böyle Kur'an faaliyeti. Ya işlerinden biri bir sure okur, diyorlar bir sure oku, birisine sure okuturlar veya birinden bir sure okumasını talep ederlerdi veya sen talep üzerine okuyor. Daha sonra diğer ilmi ve fıkhi mevzulara geçerler. Sonra hadisle ilgili mecliste de var aynı şekilde. Peygamberimizin sözleriyle ilgili de fıkhi konular, o zaman gündemlik konular, cihat hazırlıkları, bütün bunlar sahabenin yaptığı faydalı faaliyetler. Tabiinden Ebu Nadire rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Peygamber Efendimizin ashabı bir araya geldiklerinde ilim, yani hadis-i şerifleri müzakere ederlerdi. İlim deyince ilk dönemde hadis akla geliyor. Bir araya geldiklerinde ilim müzakere ederler ve Kur'an'dan bir sure okurlardı. Kur'an ve hadis müzakeresi demek ki onların yaptığı şey, fıkıh yok. O daha teşekkür etmemiş. Yani ilimler teşekkür etmemiş. O zaman için ayet ve hadisler var. Kur'an ve sünnet var. Bunlar fıkhın teşekkülü işte daha sonra bu şekilde bu müzakereler neticesinde ortaya çıkıyor. Aynı şekilde Ashab-ı Suffa da devamlı Mescid-i Nebevi'de bulunur, Kur'an okur, geceleri onun aralarında müzakere edip öğrenirlerdi. Gece sabaha kadar uyumuyorlar. Elektrik de yok tabii ki. Onlar gaz lambasının ışığında değişik aydınlatma, ilkel aydınlatma aletlerinin ışığında ders yapıyorlar. Geceleri ders yapıyorlar, ibadetle meşgul oluyorlar. Hadisimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an mütalaa edilen mekanı Allah'ın evi sıfatıyla taltif etmiştir. Allah'ın evlerinden bir evde toplanırlarsa buyuruyor. Burada Allah'ın evlerinden maksat öncelikle camiler ve mescitlerdir. Camiler Allah'ın evi, Beytullah, mescitler. Ama bunun dışında Kur'an okunan her türlü nezih mekanlar ve hatta evlerimizde Allah'ın evidir. Hepsi Allah'a ait zaten. Allah'ın yarattığı evler, lütfettiği evler, ihsan ettiği evler. Dolayısıyla mescitte olmaz da bir insanın evinde olsa. O da Allah'ın evlerine bir evdir. Burada bir tekrim var. Demek ki Kur'an dersi yapılan evler, tefsir dersi yapılan evler Cenab-ı Hakk'ın evi oluyor. Bereketli bir yer oluyor. Önemli bir mekan haline geliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurur. Bir ev kendisine Kur'an-ı Kerim okunduğu için ehline genişler. Oraya melekler gelir. Şeytanlar oradan kaçar ve o evin hayru bereketi artar. Çok önemli bir şey. Ebu Hureyre Hazretleri sahabi, büyük sahabi. Efendimizin hadislerini en çok bizlere ulaştıran, kendisine ne kadar teşekkür etsek az olan bir sahabi. Kendisine teşekkür ve minnet borçluyuz. Hazreti Ebu Hureyre'nin talebesine yazdırdığı bir kitap var. Hemman bin Münebbih talebesi. Ebu Hureyre Hazretleri ona hadisleri yazdırmış. Sonra bu son zamanlarda bu yazma nüshalardan 4 tanesi bulundu. Karşılaştırıldı ve neşredildi. Sahifetü Hemman bin Münebbih diye. Bizzat Ebu Hureyre Hazretleri'nin yazdırdığı hadisler. Bir de başka yoldan elimize hadisler geldi. Değişik sahabilerden, farklı sahabilerden, farklı yollardan işte topladı Buhari, Müslim en sahih, en zor, en sıkı şartlarla. Yani hiç zayıf uydurma almadan, onları ayıklayarak en sağlam bir şekilde, en sağlam yollarla derlediler. Hadis kitabı ortaya koydular. Bugün tabii bu Buhari hadis kitabını ortaya koyarken Hemman bin Münebbih'in sayfasını görmemişti. Onu görmeden, farklı bir yoldan kitabını yazmıştı. Bugün o sayfeler ortaya çıktığında, mukayese ettiğimizde bakıyoruz ki Ebu Hureyre Hazretleri'nin talebesine yazdırdığı hadisler aynen birebir, Buhari aynen birebir tutuyor, naklediyor. Kelimesi kelimesine aynı hadisi. Zaten çok titiz davranıyor sahabe-i kiram. Hadis-i şerifler bize aynen nakletmek için. Bu bir sağlama yapmış oluyoruz biz. Hem Ebu Hureyre Hazretleri'nin hadislerinin sağlamlığını görüyoruz. Hem Buhari'nin hadislerinin sağlamlığını görüyoruz burada. Onun için biz Ebu Hureyre Hazretleri'ne çok teşekkür borçluyuz. Çok minnet borçluyuz. Üzerimizdeki hakkı çok büyük. Efendimizin o kıymetli hadislerini bize nakletmiş. Daha bundan büyük ne isteyebilir insan? Ama maalesef bugün bakıyorsunuz bazı insanlar Ebu Hureyre Hazretleri'ne dil uzatıyor. Diğer sahabilere dil uzatıyor. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki problem bu insanların kalbinde. Kalbinde maraz var, hastalık var. Fî gulûbihim meradun fezâdehumullâhu meradâ. Ondan kalplerinde hastalık var. Allah da hastalıklarını artırır onların diye. Onların kalplerinde hastalık olduğu için bu sahabilere bu şekilde dil uzatabiliyor bu insanlar. Hiçbir zaman sahabede problem yok. Problem bu dil uzatanlarda, onların kalplerinin marazında problem var, hastalığında. Ebu Hureyre Hazretleri diyor ki bir ev kendisinde Kur'an-ı Kerim okunduğu için ehline genişler. Oraya melekler gelir, şeytanlar oradan kaçar ve o evin hayru bereketi artar. Bir ev de kendisine Kur'an-ı Kerim okunmadığı için ehline daralır. Oradan melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya gelir ve o evin hayru bereketi azalır. Yani evin daralması manen daralıyor. Kavga, gürültü, sıkıntı, huzursuzluk. O ev dar geliyor o Kur'an, o ev ahalisi için. Demek ki bir ev genişleten o evde çok çok Kur'an-ı Kerim okunmasın. Kur'an'ın tedrisi aklı ve idraki onun üzerinde yoğunlaştırıp ayetlerini ve surelerini tek tek ele alarak derinlemesine incelemek, bunların ihtiva ettiği inanç esaslarını, fıkhi hükümleri, ahlaki prensipleri ve ilmi müzakere ederek yaşamaya gayret etmektir. Tedris, tedarüs nedir? Ona yoğunlaşmak, Kur'an üzerine, ayetler üzerine yoğunlaşmak, incelemek, ihtiva ettikleri esasları, hükümleri, prensipleri ortaya çıkarıp yaşamak. Allah'ın kelamını tedris eden kulların üzerine inen sekinet ise kalbin arınmasına ve nurlanmasına, neticede huzur ve itminana ermesine vesile olan şeydir. Allah üzerlerine sekinet indirir diyor. Bu Kur'an okuyan, Kur'an'ı anlamaya çalışanlar üzerine. Bu sekinet neymiş? Kalbin arınmasına ve nurlanmasına, neticede huzur ve itminana ermesine vesile olan şey sekinet. Böyle bir kalbin sahibi Allah'tan hakkıyla korkarak mümine yakışır bir vakarı elde edecektir. Vakar sahibi olacak, Allah'tan korkacak. Ayrıca sekinet meleklerin inmesi demek olduğu gibi aynı zamanda inen meleğe ve rahmet meleklerine verilen bir isimdir. Rahmet meleği, meleğin ismi demişler sekinet. Meleklerin inmesi şeklinde tefsir edilmiş. Demek ki melekler iner, rahmet indirir, istiğfar eder, dua eder. Sekinetin inmesine dair müşahhas bir misal şöyledir. Sesi son derece güzel ve yanık olan Üseyd bin Hudayr radıyallahu anh gece vakti hurma yığınlarının yanında Kur'an okuyordu. Hurma hasat etmiş, toplamışlar. Bahçede taşımamışlar henüz, çalınmasın diye gece başında bekliyor, nöbet tutuyor ve orada Kur'an okuyor. Yanında iki uzun iple bağlanmış atı vardı. Derken at birden şahlandı. Üseyd okumayı kesince at da sakinleşti. Üseyd radıyallahu anh okumaya devam edince tekrar Kur'an okuyor. At yine şahlanıyor, huysuzlanıyor. Üseyd susunca at da sakinleşti. Bu durum iki kez daha tekerrür etti. Küçük oğlu Yahya ata yakın bir yerde uyuyordu. Gece onu da uyutmuş. Atın çocuğa zarar vermesinden korkan Üseyd radıyallahu anh onu bulunduğu yerden yanına çekti. Çocuğu yanına çekiyor çünkü atı çiğneyebilir. Bu sırada başını kaldırıp gökyüzüne baktığında buluta benzer bir şey içinde kandiller misali ışıklar gördü. Bulut gibi beyaz bir şey, içinde kandiller gibi böyle parlak şeyler var. Avize gibi çok güzel manzaralı bir şey görüyor gökyüzünde. Bunlar yavaş yavaş yükselerek nihayet gözden kayboldu. İşte o arada sükut ettiği için, Kur'an okumayı bıraktığı için Hüseyin radıyallahu anh bunlar da yavaş yavaş gökyüzüne doğru çekilip gidiyor. Sabah olunca hadiseyi Resulullah Efendimiz'e anlattı. Üseyd bin Hudayr. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sekinedir, Kur'an okuduğun için inmiştir buyurdu. Diğer rivayette onlar seni dinlemeye gelen meleklerdi. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinler. Sabah olunca da herkes onları görürdü. İnsanlardan gizlenmezlerdi buyurmuştur. Bu sahabeye mahsus bir şey demek. Herkes için aynı şey olmaz. Herkes okur. Melekleri göremeyebilir. Sekini'yi göremeyebilir. Ancak Üseyd bin Hudayr Ensar'ın önde gelen ilk Müslümanlarından, bu sahabi demek ki öyle bir aşkla, iştiyakla okuyor ki melekler yeryüzüne kadar inmişler. İyice dinlemek için, hatta görünür hale gelmişler. Farklı sembollerle, şekillerle, kandiller gibi. Efendimiz buyuruyor ki eğer devam etseydin onlar diyor insanlardan da gizlenmezlerdi. İnsanlar da onu görürdü. Ashab-ı kiram Kur'an'ı anlayıp hakkıyla yaşayabilmek için büyük fedakarlıklara katlanmışlardır. Suffa'da pek çok sahabi bu maksatla aç susuz Kur'an talebeliği yapmıştır. Belki dünyevi bir menfaat elde edememişlerdir. Lakin isimleri kıyamete kadar baki kalacaktır. Kur'an'ı bize nakletme şerefine nail olmuşlar. Böyle bir sadakayı cariye kazanmışlar. Bıraktıkları ilimden istifade eden binlerce insan her gün onlara dua etmektedir. Bu talebelerden biri olan Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle der. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki Allah'ın kitabından hiçbir sure indirilmemiştir ki ben onun nerede nazil olduğunu bilmeyeyim. Yine Allah'ın kitabından hiçbir ayet inmemiştir ki ben onun kimin hakkında nazil olduğunu bilmeyeyim. Bir kimsenin Allah'ın kitabını benden daha iyi bildiğini duysam ve deveyle ona ulaşmak da mümkün olsa hiç durmaz hemen yola düşerim. azme bakın. Zaten biliyor da eğer benden daha iyi bilen birisini duysam hemen gider ondan o ilmi öğrenmek isterim diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Kur'an'ı anlamak için tefekküre yoğunlaşmış, Allah'ın ayetleri üzerine derin derin düşünerek ve onları hayatına tatbik ederek okumuştur. Onun Bakara suresini 12 senede tamamladım ve şükrane olarak bir deve kurban ettim sözü bunun şahitlerinden biridir. Yani normal kıraatını zaten haftada bir kıraat ediyor ama tefekkürle okuduğu bir hatmi var ki onu diyor 12 senede bitirdim diyor Bakara suresini. Şükür olarak diyor bir deve kestim, büyük bir deve, cezur kurban ettim diyor. İmam Malik'in bildirdiğine göre oğlu Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah da Bakara suresini öğrenmek için ayetleri üzerinde tam 8 sene çalışmıştır. Bu biraz daha genç olduğu için daha erken bitirmiş tabi. Hadis şarihlerinden El-Baci diyor ki bu onun akıl ve hafızasının zayıflığı sebebiyle değildir. Biz diyoruz ki şimdi biz de olsak o Bakara suresini hemen bitiririz 3-5 haftada. Onun aklının zayıflığına değildir diyor. Maazallah böyle düşünmekten Allah'a sığınırız. Bilakis o Kur'an'ın feraizini, farzlarını, ahkamını ve bunlara taalluk eden şeyleri öğreniyordu. Yani bütün İslam ilimleri var burada. Tefsiri, fıkıh, akaidi hepsini öğrenerek gidiyor. Bir zat Zeyd bin Sabit'in yanına varıp Kur'an-ı Kerim'i bir haftada hatmetmek hususunda ne düşündüğünü sordu. O da iyi olur dedikten sonra şöyle devam etti. Bir haftada hatim indirsem ne olur diyor. İyi olur diyor. Fakat ben 15 veya 20 günde bir hatim yapmaktan daha çok hoşlanırım. Neden diye sorarsan bu taktikte Kur'an üzerinde iyice düşünüp manalarını daha iyi anlayabilirim. Çok hızlı okumayı da düşünmeden, tefekkür etmeden çok teşvik etmiyorlar sahabe-i kiram. Kur'an-ı Kerim'i anlayarak, tefekkür ederek okumayı daha çok tercih ediyorlar. Onun için burada Zeyd bin Sabit Kur'an hafızı, ilk hafızlardan, Kur'an'ı cem eden sahabi, bu vazifeyi üstlenen sahabi, Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın emriyle bu sahabi diyor ki ben diyor Kur'an'ı 15 veya 20 günde bir okumayı ve üzerine tefekkür etmeyi diyor tercih ederim diyor. Çünkü düşünüp tefekkür edip anlayarak okumak daha faydalıdır diyor kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an'la meşguliyet nasip eylesin. Kur'an'la olan ülfetimizi, beraberliğimizi artırsın. Hem halim olmamızı artırsın inşallah. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.